Ayrım 7.
Bu mikroorganizmalar fermantasyon işini nasıl başarıyorlar? Şekerin alkole dönüşmesi ne de olsa bir kimyasal reaksiyondur. Buna göre bu canlı varlıkların buradaki rolü olsa olsa katalizörlük olabilir. Nitekim Pasteur'ün ölümünden kısa süre sonra bir başka bilgin, Eduard Buchner, 1897'de rastlantı eseri bir amayasından elde ettiği, içinde canlı hücre olmayan bir ekstrenin de şekeri alkole dönüştürdüğüne tanık olur. Demek ki fermantasyona bir amayasının kendisi değil, ürettiği bir enzim neden oluyordu. Bugün bir değil birçok enzimin fermantasyona yol açtığı biliniyor. Eğer Liebig'in böyle bir enzimden haberi olsaydı, Pasteur'ün canlı mikroorganizmalar olmadan fermantasyon olmayacağı yolundaki iddiasını hemen çürütebilirdi. Bu kıssadan şu hisseyi çıkarabiliriz. Buluş bağlamında aceleci olmamak, belgeleme bağlamında ise alçak gönüllü olmak bilim adamının iki önemli erdemi. Bilim adamı bir deyimle kendi kendisine karşı şeytanın avukatlığı görevini de yüklenip başkasının eleştirilerini beklemeden düşüncelerinde eksikler ve kusurlar olup olmadığını araştırmalıdır. Şeytanın avukatı deyimini açıklamayı konumuz bakımından gerekli görüyorum. Katolik kilisesindeki bir geleneğe göre herhangi bir insan ermiş, azizliğe aday gösterilince kilise kardinallerinden birine adayın aleyhindeki bütün belgeleri toplama görevi verilir. İşte bu kişiye şeytanın avukatı denmektedir. Amaç gösterilen adayın azizlik mertebesine gerçekten layık olup olmadığını saptamaktır. Zira pek çok insanda dini ve ahlaki erdemleri açısından büyük hayranlık uyandırmış olan bir insanın da onlarca bilinmeyen bazı kusurları olabilir. Ve bu kusurlar ona ermişlik payesinin verilmesini engelleyebilir. Bu tutum kilisenin işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Batının bilimsel değerlendirme konusunda kilisenin bu geleneğinden esinlenmiş olması çok muhtemel bence. Unutmamak gerekir ki bu konuda gösterilen titizlik her şeyden önce bir ahlaki tutumun belirtisi. Nitekim ikide bir bilim ahlakından söz etişimin nedeni de bu. Doğruluk sevgisi dürüst olmayı, dürüstlük de doğruluk sevgisini gerektiriyor. Bilim adamı başkalarından bir eleştiri gelince de kusuru onlarda değil, ilkin kendinde aramalıdır. B. Pasteur, kendiliğinden üremenin imkansızlığını nasıl kanıtladı? Daha önce de belirttiğim gibi Pasteur yalnız fermantasyon olayına değil, çürüme, ekşime, bozulma hatta birçok hastalanma olayına da mikroorganizmaların, çeşitli mantar, bakteri ve virüslerin yol açtığı kanısındaydı. Özellikle bu sonuncu kanısını belgeleyebilmesi için bu gözle görülmeyen minik yaratıkların başka canlılara dışarıdan gelip musallat olduklarını kanıtlamak zorundaydı. Bunun için de bu mikroorganizmaların kendi kendilerine, daha doğrusu başka organik veya inorganik cisimlerden üreyemeyeceklerini, dolayısıyla onların da tıpkı öteki canlılar gibi kendi ana babalarından türediklerini göstermek zorundaydı. Gerçi bunun böyle olduğunu iki İtalyan bilgini, Redi ile Spallanzani, çeşitli deneylerle çoktan kanıtlanmışlardı. Ancak Pasteur'ün zamanında birçok bilginin değişik gerekçeler öne sürerek kendiliğinden üreme teorisini savunduklarını, dolayısıyla biyogenez diye anılan karşıt teoriyi reddettiklerini görüyoruz. Bu konuda bakınız Paul de Kruijf, Microbe Hunters, sayfa 25-60. Aynı konu için ayrıca bak Molecules to Man, Houghton Mifflin, 1976, sayfa 109-114, sayfa 681-82. Pasteur bu kafalarda iyice kök salmış inancı, yoksa önyargıyı mı demeliydim, yıkmadan yukarıda sözünü ettiğim olayların bilimsel açıklamasının yapılamayacağı kanısındaydı. Pasteur'ün bu önyargıyı yıkma konusunda giriştiği araştırmalar, çağdaşlarını ikna edebilmek için katlanmak zorunda kaldığı güçlükler, gerçek bilim adamının şarlatandan ne kadar farklı bir karakter yapısına sahip olduğunu göstermesi bakımından bir defa daha anlatılmaya değer. İlkin gene kendi kendini ikna etmek için bir sürü deneyle işe başlar Pasteur. Bir sürü şişeye yarıya kadar süt veya sidik, urin doldurur. Sonra onları kaynar suya daldırıp bir süre bekletir, daha sonra da ince boyunlarını alev püskürterek lehimler ve bir kenara kor. Yıllar sonra onları tekrar açtığında bakar ki ne sütte ne de sidikte en küçük bir bozulma olmamıştır. Şişelerin içindeki havanın oksijeni de neredeyse olduğu gibi yerindedir. Görünürlerde hiçbir mikrop da yoktur. Buna karşılık kaynatmadan bıraktığı öteki şişelerdeki süt ve sidik mikrop kaynamaktadır. Üstelik içlerindeki havada oksijenden eser kalmamıştır. Demek mikroplar bu oksijeni beslendikleri sütü veya sidiği yakıp yok etmek için kullanmışlar. İyi de bu mikroplar nereden çıktı? Havadan elbet. Bunu bilmeyecek ne var dediğinizi duyar gibiyim. Ama bunu bildiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Zira bunu size daha ilkokulda öğretmenleriniz söyledi. Siz de onlara inandınız. Hepsi o kadar. Yoksa bir şey bildiğiniz falan yok. bildiğinizi iddia edebilmeniz için mikropların süte havadan geçtiğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir şekilde kanıtlayabilmeniz gerek. Oysa biraz sonra bu işin hiç de sanıldığı kadar kolay olmadığını göreceksiniz. Onun için Pasteur'ün çağdaşlarını sakın önyargılı, hele dogmatik olmakla suçlamaya kalkmayın hemen. Tam tersine, kendinizin bazı olmayacak iddialara ne kadar kolay inanmaya teşne olduğunuzu hatırlayın. Spallanzani gibi Pasteur'ün de bu mikropların cansız bir madde olan süt veya sidikten üreyebileceğini akla almıyordu. Ama buna inanan milyonlarca insanı, bunun akıl almaz bir şey olduğuna ikna etmek gerektiğini de biliyordu. Kaldı ki, evrim teorisine göre ilk mikroorganizmaların cansız maddeden üremiş olmaları gerekiyordu. Dolayısıyla bu teoriyi kabul eden bilim adamlarına, şimdiki mikroorganizmaların bu şekilde üreyemeyeceğini kanıtlamak daha da zor olacaktı. Kendinden önce de başkaları havada mikrop olduğunu göstermişlerdi. Ama Pasteur bunları yeterli bulmamış olmalı ki yeni yeni deneyler düşündü. Örneğin incecik cam tüpler içine pamuk parçaları sıkıştırdı, tüplerin bir ucuna bir emme pompası yerleştirdikten sonra öteki ucunu pencereden dışarı verip neredeyse bahçenin yarı havasını emdi, sonunda oturup pamuğa yapışan canlıları saymayı denedi. Bununla da yetinmeyip bu mikrop yüklü pamuk parçalarını kendi yaptığı bazı özel aletlerle bir maya kültürüne aktardı ve çoğalıp çoğalmadıklarını araştırdı. Spallanzani'nin deneyini bir de kendi denedi. Yüz yuvarlak bir şişeye bir miktar maya çorbası koyup şişenin ağzını gene primus lambasıyla kapattı. Çorbayı birkaç dakika kaynattıktan sonra hiçbir mikrobun üremediğini gördü. Ancak bununla da işin bitmeyeceğinin farkındaydı. Zira vaktiyle Needham'ın Spallanzani'yi nasıl eleştirdiğini biliyordu. Kaynatma şişedeki elastik havayı dışarı kaçırıyor, o kaçınca da mikroorganizmaların oluşmasını mümkün kılan bitkisel güç, vegetative force, yok oluyordu. Gerçi Spallanzani bu itirazı da etkisiz kılmayı başarmıştı ama Pasteur daha da ikna edici bir çare aradı ve sonunda eski deneyini bu defa ağzı açık, kuğu boyunlu bir şişede tekrarlamaya karar verdi. Böylece ısınan hava dışarı çıksa bile sonradan taze hava dışarıdan içeri girebilecekti. Eğer gene de kaynatılan çorbada mikrop üremezse bu dışarıdan şişeye mikrop girmediğini gösterirdi. Böyle olduğunu kanıtlamak için Pasteur bazı şişelerin boyunlarını kırıp bir kenara koydu ve kısa zamanda bunların içindeki çorbada mikropların kaynaştığını gördü. Öte yandan boynu kırılmamış şişelerdeki çorba en az 1,5 yıl boyunca mikropsuz kalabiliyordu. Bunun da tek bir açıklaması olabilirdi. Havadaki mikropları taşıyan toz zerrecikleri eğri olduğu için şişenin boynuna takılıp kalıyor ve sıvıya ulaşamıyordu. Bunu da kanıtlamak zor değildi. Nitekim kırılan şişe boynunda mikropların biriktiğini mikroskop altında saptamak mümkün olduğu gibi, şişeyi içindeki sıvı boyun kısmına değecek kadar eğip tekrar doğrulttuktan sonra kısa zamanda mikropların oluştuğu gözlenebiliyordu. Bütün bu deneyleri yaparken Pasteur'ün sonuçtan emin olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Tam tersine onun büyük bir tedirginlik içinde olduğunu görüyoruz. Hem de yalnız sonuçtan emin olmadığı için değil, denemeleri ne kadar başarılı olursa olsun, onda gene bir kusur bulacakların çıkacağından emin olduğu için. İşte bu düşünceyle Pasteur yeni bir deneyler dizisini başlatmaya karar verir. Bu kadar da fazla demeyin sakın, zira biraz sonra göreceğiniz gibi bu yeni deneylere rağmen Pasteur'e meydan okuyanlar çıkacaktır. Bu seferki deneyleri kısmen herkesin gözü önünde gerçekleştirecektir. Sözü uzatmayayım, Pasteur ve asistanları, bu defa etrafında koşuşan birçok asistanı vardır, bir sürü yuvarlak göbekli şişelere belli bir düzeye kadar bira mayası çorbası doldurup birkaç dakika kaynar suya daldırırlar, içindeki çorba kaynaya dursun, bu arada şişelerin boyunlarını alev altında eritip kapatırlar. Şişelerin içinde kaynamış maya çorbasıyla bir miktar hava boşluğundan başka bir şey kalmamıştır. Bu şişeleri alıp yola koyulurlar. Pasteur'ün ilk durağı Paris gözlememinin mahzenleridir. İçinizde orada işleri ne diyenleri duyar gibiyim. Pasteur asistanlarına gereken açıklamayı yapar. Burada hava öyle durgun, öyle sakindir ki pek bir toz olmadığı gibi mikrop da yok gibidir. Ellerini değdirmeden alevde akkor haline gelinceye dek kızdırdıkları forcepslerle 10 şişenin boynunu peş peşe kırarlar ve tekrar içlerine dışarıdan hava dolduğunu belli eden fıs sesini duyunca bir alkol lambasının aleviyle boyunlarını lehimlerler. Aynı işlem gözlem evinin bahçesinde de tekrarlandıktan sonra şişeler laboratuvara getirilip kuluçka fırınına yerleştirilir. Birkaç gün sonra şişeler incelendiğinde görülen manzara şudur. Mahzende açılan şişelerden 9'u temiz, sadece biri mikropludur. Öte yandan bahçede açılıp kapatılanlar mikrop kaynamaktadır. Tahmini doğru çıkmıştır. Mikroplar çorbaya havadaki tozlarla girmiştir. Ama durun, hikaye daha bitmedi. Bu defa Pasteur şişelerinden 20'sini yanına alıp trene koşar. Juralardaki Popet tepesine tırmanıp şişeleri orada açıp kapar. Sonra 20 şişeyle aynı deneyi Mont Blanc'ın yamaçlarında tekrarlar. Zira yukarılara doğru çıktıkça havanın daha temiz, yani tozsuz ve mikropsuz olması nedeniyle daha az sayıda şişede mikrop üreyeceğini düşünmektedir ve sonunda bu düşüncesinde de haklı olduğu meydana çıkar. Artık tek başına, yani mikropsuz havanın maya kültürü içinde mikropların oluşmasına yol açmayacağını kanıtlamış olduğundan emindir. Dolayısıyla sonuçtan akademiyi haberdar edebilir. Ah, bir de balonla çok daha yukarılara çıkabilseydim diye göğüs geçirir. Ama artık buna gerek yoktur. Zira akademi üyeleri Pasteur'un iddiasını kesinlikle kanıtlamış olduğu görüşündedir. Heyhat, gene bazı şüpheciler kalmıştır. Herhalde Pasteur'un kendilerini bilim yapmanın en önemli aracı olan deneye önem vermemekle suçlamış olmasından da alınan üç doğa bilimcisi, Pasteur'u kendi silahıyla vurmaya karar verirler. Pochet, Joly ve Musset adındaki bu üç silahşör, birkaç şişeye bu defa mayadan yapılmış bir çorba yerine kuru ottan pişirilmiş bir çorba doldururlar ve şişelerin içindeki havayı boşalttıktan sonra Pirenelerdeki Maladetta tepesine tırmanıp Pasteur'unkünden çok daha yüksek bir yerde şişelerin ağzını açarlar. Son derece ürkütücü bir dönüş serüveni sonunda vardıkları bir handa şişeleri uyduruk bir kuluçka fırınına sokup birkaç gün bekletirler. Şişeleri açınca ne görseler beğenirsiniz? İçleri mikrop kaynamıyor mu? Şimdi gelin de çıkın bakalım bu işin içinden. Ancak Pasteur öyle kolay kolay pes edecek adam değildir. Önce muarızlarının deneyini alaya alır. Karşı taraf aynı biçimde cevap verince bir ağız dalaşıdır başlar. Kavga bir düelloya dönüşmek üzereyken muarızları Pasteur'ü Bilimler Akademisi önünde halka açık bir demonstrasyona davet ederler. Pasteur de bu meydan okumayı sevinerek kabul eder, zira onlara günlerini göstereceğinden emindir. Ne var ki tam deneyin yapılacağı karar günü gelip çatınca bizim üç silahşörler ortada görünmezler. Pasteur gene de bunu haklılığını kanıtlamak için yeni bir fırsat sayıp halkın ve akademi üyelerinin önünde deneyini tekrarlar. Artık her şey gün gibi açıktır. Komisyonun açıkladığı karar şöyledir. Bay Pasteur tarafından gözlenen ve Pouchet, Joly ve Musset tarafından yatsınan olgular kusursuz bir kesinlikle saptanmış bulunmaktadır. Burada yeni bir fikrin bilim toplumu tarafından resmen kabul edilişinin tipik bir örneğini görüyoruz. Bilim dünyasının en büyük başları bir araya gelmiş ve tıpkı bir cinayet davasında bir sanığın suçlu olup olmadığı konusunda karar vermekle görevlendirilmiş jüri üyeleri gibi her iki tarafın iddialarını dinleyip kararlarını vermişlerdir. Bundan iyisi can sağlığı, öyle değil mi? Ne yazık ki her zaman değil. Zira bilindiği gibi bazen en dikkatli ve titiz jüri üyeleri bile kararlarında yanılabiliyorlar. Nitekim sonradan üç doğa bilimcisinin iddialarında tümüyle haksız olmadıkları anlaşılır. Meğer onların deneylerinde kullandıkları kuru ot çorbası saatlerce kaynatıldıktan sonra bile içindeki mikroplar sağ kalabilirmiş. Bunu da yıllar sonra Tyndale adındaki İngiliz bilgini meydana çıkarmış. Ama bu bile sonuçta Pasteur'un haklı olduğunu gösteriyor. Bu kıssadan da özellikle asıl konumuz açısından çıkarmamız gereken çok önemli bir hisse var, o da şu. Çoğu zaman akıllarına eser herhangi bir fikri hiçbir denetleme zahmetine katlanmadan bilgi pazarına sürmeye kalkan şarlatanların, en küçük bir eleştiriyle karşılaşınca ortalığı velveleye verip kendilerini eleştirenleri dogmacılıkla suçlamaya, hele kendilerini Galile, Pasteur ve Semmelweis'a benzetip birer bilgi kurbanı gibi göstermeye hiç mi hiç hakları yok. Bu tür bir davranışın bilgisiz halk yığınlarının sempatisini kazanmaya yönelik kaba bir aldatmaca olduğunu görmek için gerçek bilim adamlarının eleştiri, hatta düpedüz hakaret karşısında nasıl davrandıklarına bakmak yeter. Siz hiç şiddetle eleştirildiği zaman bile haksızlığa uğradığı yolunda vaveylayı basan ve eleştirmenlerini akılsızlık, bilgisizlik ve çıkarcılıkla suçlayan büyük bilim adamı duydunuz mu? Buluşları zamanında anlaşılamamış veya çağdaşları tarafından alay konusu olmuş birçok bilim adamı vardır. Ama bunlar bu durumu hoşgörüyle değilse bile sabırla ve ağırbaşlı bir susuşla karşılamasını bilirler. Bu tavrın en ilginç, hatta neredeyse dokunaklı bir örneğine Barbara McClintock'ta rastlıyoruz. Mısır hücreleri üzerinde yaptığı uzun ve yorucu araştırmalar sonunda yer değiştiren genler, Jumping Genes olduğunu saptayan McClintock'un bu buluşunu meslektaşları ciddiye almamışlar, hatta son derece zeki ve çalışkan bir insan olduğunu bildikleri halde McClintock'u kafasını yanlış bir fikre takmış egzantrik biri gibi görmüşler. Zamanla McClintock'un haklı olduğu anlaşılmış ve kendisine buluşunun üzerinden 30 yıl geçtikten sonra Nobel Tıp Ödülü 1983'te verilmiştir. Bütün bu süre boyunca McClintock, meslektaşlarının anlayışsızlık ve alaylarına sabırla katlanmış ve çalışmalarını sürdürmüş. Kendisini araştırmalarına öylesine kaptırmış ki bir defasında tam 20 dakika boyunca kendi adını hatırlayamamış. Bak, Ulla Folsing, Nobel Froen, 1990 sayfa 100-116. Gerçi bilim adamları da sonunda insandır. Onların da bazen duygularına kapılıp muarızlarına ağır sözlerle karşılık verdikleri olur. Ama her türlü şüpheyi dağıtacak kanıtlar göstermek zorunda olduklarını hiçbir zaman unutmazlar. Zira onus probandi, kanıtlama yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Nitekim şarlatanların tanık gösterdikleri bütün büyük bilim adamları görüşlerini kabul etmeyenleri dogmacılıkla suçlayacak yerde onları ikna edebilmek için çırpınmışlar. Kanıt üzerine kanıt göstererek eleştirilerini cevaplandırmaya, şüphelerini dağıtmaya çalışmışlardır. Kaldı ki dogmacılık her zaman kötü veya yanlış bir tutum da değildir. Tam tersine bazen faydalı hatta gerekli bile olabilir. Aslında dogmacılıkla onun tam tersi olan şüphecilik bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayrı düşünülemez kavramlardır. İnsan nasıl sahip olduğu maddi değerleri kaybetmek istemezse kafasında bir defa yer etmiş inanç ve fikirleri de kolay kolay bırakmak istemez. Bu tutuculuğun doğal bir sonucu şu veya bu şekilde benimsemiş olduğumuz düşüncelere taban tabana zıt gibi görünen yeni fikirleri şüpheyle karşılamaktır. Bu doğal olduğu kadar çoğu zaman gerekli de bir davranış. Zira insanlar genellikle yüzyılların deneyleri sonunda doğru olduğuna inandıkları fikirleri kolayca terk edip yeni fikirlere hemen kafalarının kapılarını açsalardı ne bilgi birikimi olabilirdi ne de sağduyu diye bir şey kalırdı. İstikrar yalnız politik ve ekonomik hayatta değil, fikir hayatında da onsuz olunamaz bir faktör. Nitekim bazı temel fikirlerde, araştırma ve değerlendirme yöntemlerinde istikrar sağlanamadığı sürece bir bilim geleneği de kurulamaz. Oysa bilimin ilerleyebilmesi için böyle bir geleneğe ihtiyaç vardır. Gerçi Claude Bernard, bilim adamının aklının kapılarını yeni görüşlere daima açık tutmasını, bir teoriyi, bir öğreti doktrin biçiminde dondurmaya kalkmamasını salık veriyor. Ama bu bizim söylediklerimizle çelişmiyor. Zira yeniliğe açık olmak sadece en iyi belgelenmiş teorilerin bile ileride bir gün değişebileceğini, hatta tümüyle terk edilebileceğini akıldan çıkarmamak anlamına geliyor. Yoksa her yeni görüşü incelemeden, eleştirmeden kabul etmek söz konusu değil. Bakınız, Claude Bernard. Introduction à l'étude de la médecine Experimental, Paris, 1965, sayfa 84, 231, 303, 305.